Ayrım 40.
Naguno, edersen enayilik etmiş olursun, dedi. Sonra düşünceli bir tavırla burnunun üstünü kaşıyarak, Semyon bana öyle görünüyor ki seninle birlikte ev tutup beraber oturmak zorunda kalacağız canımız sıkılmasın diye. Evin kapısına da burada yalnız bekarlar oturur diye yazarız. Davidov karşılık vermeden önce bir an durdu, sonra ''Biz öyle bir şey yapamayız Makar. Çabamız boşa gider. Çünkü benim de nişanlım var. Milerova'ya o iş için gittim.'' dedi. Nagunov, ''Acaba şaka mı ediyorlar?'' diye dikkatle bir Razmetnov'a bir Davidov'a baktı. Sonra ağır ağır yerinden kalkarak, burun delikleri öfkeden kabarmış bir halde, aynı zamanda heyecandan biraz da sararmış olarak, ''Hepiniz kudurdunuz mu be?'' diye sordu. ''Size son olarak soruyorum, ciddi mi konuşuyorsunuz yoksa benimle alay mı ediyorsunuz?'' Sonra bu sorusunun karşılığını beklemeden büyük bir öfkeyle yere tükürdü. Veda etmeden oradan çıktı. 26. Bölüm. Polosev ile Liatevski katlanmak zorunda oldukları işsizlikten, can sıkıntısından bunalarak, her gün kişiliklerinden birçok şeyler kaybederek, duygu bakımından alçala alçala Yakovluk için daracık odasında gece gündüz aynı yaşantıyı sürükleyip duruyorlardı. Son zamanlarda nedense haberciler azalmıştı. Uzak bölgede bulunan ve ayaklanmaları yönetecek kişilerden kendilerine cesaret vermek için yollanan gösterişsiz, kenarları iyice yapıştırılıp bağlanmış paketler, içindeki o parlak şeyler vaat eden yazılar da onlar için artık bütün değerini kaybetmişti. Polosev görünüşte bu uzun süren hapisliğe daha kolay dayanıyor, dengesini daha kolay koruyabiliyormuş gibi görünüyordu. Ama Liatevski arada bir kendini kaybediyor, her seferinde de bir başka türlü davranıyordu. Ya gece gündüz susuyor, karşısındaki duvara feri sönmüş gözüyle bakıp duruyor ya da ansızın kendisinden beklenmeyen bir şekilde hiç durmadan gevezelik etmeye başlıyordu. O zaman Polosev sıcağa rağmen yamçıyı başının üzerine kadar çekiyor, arada bir kılıcını kınından çekip Liatevski'nin o pek özenli taranmış kafasını uçurmak için dayanılmaz bir istek duyuyordu. Bir gece ortalık kararınca Liatevski hiç belli etmeden ortalıktan kayboldu. O gecenin sabahında ancak gün doğmadan biraz önce bir kucak nemli dağ çiçeğiyle döndü. O da arkadaşının birdenbire yok oluşundan pek endişelenen Polosev, bütün gece gözünü kırpmamış derin bir heyecana kapılarak dışarıdan gelen en küçük seslere bile kulak kabartmıştı. Üstüne başına gecenin serinliği silmiş olan Liatevski, yaptığı gezintiden sonra hala heyecan içindeydi. Hemen gidip taşlıktan bir kova su getirdi. Çiçekleri yavaşça içine koyuverdi. Yatak odasının boğuk havasına baygın bir sümbül, güzel bir tütün, aynı zamanda tatlı bir dağ menekşesi ve Polosev'in adını bile bilmediği daha birçok çiçeklerin kokusu yayılıvermişti. O zaman beklenmedik bir tatlı şey oldu. O demir yürekli yüzbaşı Polosev, varlığını bile neredeyse unuttuğu çiçeklerin kokusunu içine çekerek birden ağlamaya başladı. Gün doğmadan önceki o loş aydınlıkta, pis kokan döşeğinde terli ellerini yere bastırarak yatıyordu. Hıçkırıklardan neredeyse boğulacak hale gelmişti. Birden duvara doğru döndü, var gücüyle yastığının ucunu ısırdı. Liatevski odanın sıcacık tahtaları üzerinde yalın ayak, yumuşak adımlarla dolaşıp duruyordu. İçinde birden ince duygular uyanmıştı. Islıkla hafif operet aryaları çalıyor, sanki Polosev'in halini görmüyormuş, sesini hiç işitmiyormuş gibi davranıyordu. Polosev o gün saat 11'e doğru derin ama kısa süren bir uykudan uyanınca Liatevski'yi o gece aklına esip de evden çıktığı için şiddetle azarlamak istedi. Ama bunu yapacak yerde, ''Kovadaki suyu değiştirmeli, solarlar yoksa.'' dedi. Liatevski neşeyle karşılık verdi. ''Emriniz derhal yerine getirilecektir efendim.'' Gidip bir testi soğuk kuyu suyu getirdi. Kovadaki sıcak suyu da yerlere döküverdi. Polosev, ''Çiçekleri nereden aldınız?'' diye sordu. O gece gösterdiği iradesizlikten, döktüğü gözyaşlarından utanıyordu. Bu yüzden başını öbür tarafa çevirmişti. Liatevski omuzlarını silkti. ''Bence aldınız sözü çok yumuşak oluyor Bay Polosev. Nereden çaldınız deseydiniz daha doğru olurdu.'' dedi. Okulun önünde dolaşırken burnuma birden bu kutsal, güzel kokular geldi. Hemen çitin üzerinden atlayıp öğretmen Shippy'nin bahçesine girdim. Çiçek tarhalarından ikisini hemen hemen büsbütün yoldum. Hiç olmazsa buradaki hüzünlü yaşayışımıza biraz renk katmak için. Söz veriyorum, istediğiniz zaman size gene taze çiçek getiririm. Zahmet etmeyin. Lyateyski Polosev'in gözlerinin içine bakarak bir şeyler ima eder gibi. Görüyorum ki siz bazı insanca duyguları büsbütün yitirmemişsiniz, dedi. Polosev susuyordu. Lyateyski'nin söylediklerini işitmemiş gibi davrandı. Gündüzleri vakit geçirmek için kendilerine göre işler bulmuşlardı. Polosev saatlerce masanın başında oturuyor, kirli iskambilleri kalın parmaklarıyla tiksine tiksine oradan oraya koyarak pasyans açıyordu. Dipnot, pasyans, bir çeşit iskambil falı. Lyateyski ise yatağından hiç kalkmadan, belki 20. kez yanında bulunan tek kitabı, Siyankiyeviç'in Kuo Vadisi'ni okuyor, her kelimesinin zevkini ayrı ayrı tatmaya çabalıyordu. Bazen Polosev iskambilleri bırakıyor, kalmıklar gibi yere bağdaş kurup oturuyor, önüne bir branda bezi yayıyor, zaten tertemiz olan portatif mitralyözünü parçalara ayırıp tekrar temizliyor, ovuyor, sıcaktan ısınmış tüfek yağı ile her parçayı ayrı ayrı yağlıyor, sonra yeniden parçaları bir araya getiriyor, yerli yerine takıyor, geniş alımlı başını bir sağa bir sola eğerek hayran hayran tüfeği seyredip duruyordu. Sonunda içini çekerek makineli tüfeği aynı branda bezine sarıyor, dikkatle portatif yatağının altına sokuyor, şarjörü yağlıyor, yeniden dolduruyordu. En sonunda masanın başına geçip oturduğunda şiltesinin altından subay kılıcını çıkarıyor, keskinliğini baş parmağının üzerinde deniyor, kuru bilek taşını dikkatle birkaç kez donup donup parlayan çeliğin üzerinden geçiriyor, ustura gibi diye hoşnutlukla mırıldanıyordu. Bu gibi anlarda Lyateyski kitabı bir tarafa koyarak tek gözünü kısıyor, alaylı alaylı gülümsüyordu. Şaşıyorum. Gerçekten çok şaşıyorum sizin böyle budalaca duygulanmanıza. Kedi yavrusunu taşır gibi o kasap demirini oradan oraya nereye taşıyorsunuz? Unutmayın ki 930 yılındayız. Kılıçların, mızrakların, mancınıkların ve bu çeşit demirlerin çağı çoktan geçti. Geçen savaşta son sözü topçu kuvvetleri söyledi. Ata binmiş ya da yaya giden ercikler değil. Sevgili dostum, bu savaşta da, gelecek savaşlarda, çatışmalarda da son söz daima topçuların olacaktır. Bunu size eski bir topçu olarak kesinlikle söyleyebilirim. Polosev her zamanki gibi kaşlarının altından bakarak dişlerinin arasından, "Peki, siz topçu bataryalarına dayanarak mı ayaklanma hareketine başlamak niyetindesiniz, yoksa eli kılıçlı erlerle mi?" diye sordu. Bana daha başlangıçta bir tek sahra topu verin, kılıcımı Ostrovnov'un karısına seve seve bırakır, silahıma onun bakmasını söylerim. Şimdilik madem elimizde top yok, size susmak düşer. Her şeyi kendi kafasına göre tartan ukala laf ebesi. Bu sözlerinizden midem bulanıyor. Geçen savaşta topçuların oynadıkları rolü gidin de leh kızlarına anlatın, bana değil. Hem zaten hep benimle çok yukarıdan konuşmaya kalkışıyorsunuz. Bence bu davranışınız çok yanlış. Ulu Polonya'nın sayın temsilcisi, sesinizin tonu da laflarınız da hep kötüye işaret. Zaten daha 920 yıllarında sizin ülkenizden boşuna daha Poliska çürümedi ama şimdiden küf kokmaya başladı diye söz etmiyorlardı. Dipnot, Poliska, Lehistan anlamında bir söz. Lyateyski bir dram oyuncusu gibi, aman Allah'ım siz ne adi bir varlık olmuşsunuz, dedi. İskambilden kılıca, kılıçtan iskambile mekik dokuyup duruyorsunuz. Şu yarım saat içinde bir tek yazı olsun okumadınız. Ne kadar yabanileştiniz. Oysa bir zamanlar ortaokul öğretmeniydiniz. Ben öğretmenlik yaptıysam zorda kaldığım için yaptım sayın bayım. Evet, sefalet içinde kaldığım için. Galiba sizin Çehov'un kazaklar üzerine bir öyküsü vardır. Bir köyde cahil, kafası işlemeyen toprak sahibi bir kazak yaşarmış. Bu kazağın artık kazık kadar olmuş iki serseri oğlunun bir tek eğlencesi varmış. Bir habire havaya evdeki horozları atıyor, öteki de o horozları tüfekle vuruyormuş. Bütün günlerini böyle geçiriyorlarmış. Ne kitapları, ne başka kültür ihtiyaçları, ne de duygularını inceltecek herhangi bir ilgileri varmış. Bana öyle geliyor ki, o adamın o iki oğlundan biri sizsiniz. Yanılıyor muyum yoksa? Bolotsev karşılık vermeden kılıcının ölümü düşündüren donuk çeliğine hohluyor, sonra bunun parlak madendeki lacivertimsi lekesinin ağır ağır dağılıp yok oluşunu seyrediyor, en sonunda da kurşuni dik yakalı gömleğinin eteğiyle kılıcını siliyor, gene aynı dikkatle, aynı sevgiyle en küçük gürültü çıkarmadan onu yıpranmış kınına sokuveriyordu. Ama aralarında ansızın başlayıveren konuşmalarla süregelen kısa çatışmalar her zaman böyle barış içinde bitmiyordu. Pek az havalandırılan küçük odada bunalıp duruyorlardı. Başlayan sıcaklar ikisinin de Ostrovnovların evindeki bu acınacak yaşayışlarını daha da çekilmez hale getiriyordu. Polovsev gün geçtikçe daha çok bunalıyor, sık sık ter kokan nemli yatağından fırlıyor, ikide bir boğuk sesle, "Cezaevi burası. Bu cezaevinde geberip gideceğim." diye homurdanıyordu. Geceleri uykusunda bile bu tatsız sözü sık sık tekrarlıyordu. Sonunda sabrı tükenen Diyatevski bir gün, "Öyle sanıyorum ki sizin zaten pek de zengin olmayan söz dağarcığınızda yalnız bir tek söz, cezaevi kalmış." dedi. "Eğer o Allah'ın belası yere bu kadar özlem çekiyorsunuz, size öğüdüm olsun. Bugünden tez yok, bölge GPU bürosuna gidin. Rica edin, sizi şöyle bir 20 yıl için cezaevine çeksinler. İnanın, bu ricanızı hemen yerine getirirler." Polonsev yüzünü buruşturdu. Hakaret eder gibi gülümseyerek, "Sizce bu ne yani, nükte mi? Polonyalıların nüktesi böyle mi olur?" dedi. Liatevski omuzlarını kaldırdı. "Demek nüktemi beğenmediniz, öyle mi?" Polovsev kayıtsız bir tavırla, "Siz hayvanın birisiniz, o kadar," dedi. Dietevski gene omuzlarını kaldırdı, sonra gülümsedi. "Olabilir ama yanınızda o kadar uzun süreden beri yaşıyorum ki artık insanlıktan çıkmış olmama hiç şaşmamalı." Bu çatışmadan sonra 3 gün birbirlerine tek söz söylemediler. 4. günü ise ister istemez konuşmak zorunda kaldılar. Sabahleyin erkenden Yakovlukiç daha işe gitmeden avluya 2 yabancı girmişti. Birinin üstünde muşamba geçirilmiş bir palto, ötekinin üstünde de branda bezinden yapılmış eski püskü başlıklı bir yağmurluk vardı. Birincisi koltuğunun altında kalın, kabarık bir evrak çantası tutuyordu. Ötekinin omzunda ise ucunda deriden yapılmış şık saçakları sarkan bir kırbaç asılıydı. Yakovluki çok önceden kararlaştırdıkları şekilde pencereden gelenleri görür görmez hemen taşlığa çıktı. Dura dura Polovsev ile Liatevski'nin oturdukları odanın kapısına 2 kere vurdu. Sonra hiç acele etmeden ağır ağır bıyıklarını bura bura kapıya çıktı. "Bize mi geliyorsunuz sayın baylar, yoksa kolhozda yem işlerine bakan arkadaşlardan birini mi arıyorsunuz? Kimsiniz? Başka köyden mi geldiniz?" Geniş omuzlu, kısa boylu, koltuğunun altında çanta bulunan adamın tombul yanakları, kadın yanağı gibi gamzeliydi. Candan gülümseyerek elini hafifçe o eski kasketinin siperliğine dokundurdu. "Bu evin sahibi sizsiniz değil mi? Günaydın Yakovlukiç. Bizi buraya komşularınız gönderdi. İkimiz de sığır satın alıyoruz. Madenciler şehrindekilerin günlük yiyeceklerini sağlıyoruz, sizin anlayacağınız. İyi de para veriyoruz. Devletin verdiği paradan biraz daha yüksekçe fiyat verebiliyoruz. Bizim besin maddeleri depolama dairesinin yüksek fiyat vermesinin sebebi şudur. Madencilere doyasıya aynı zamanda hep aynı şekilde besinin değerini düşürmeden, ara vermeden yiyecek sağlamak zorundayız. Kolhozun idare müdürü siz olduğunuz için ihtiyaçlarımızı da siz sağlayacaksınız. Ama biz sığır etini kolhozdan almıyoruz. Özel olarak sığır yetiştirenlerden topluyoruz. Sonra kolhozlara girmemiş olanlardan da alıyoruz. Sizin elinizde yazın doğmuş bir buzağı olduğunu söylediler. Belki onu bize satarsınız diye düşündük. Fiyat konusunda zorluk göstermeyiz. Yeter ki hayvan etine dolgun olsun." Yakovlukiç sustu. Düşünceli bir tavırla başını kaşıdı. Cömert sığır alıcılarından, umduğundan fazla para sızdırabileceğini, üstelik pazar pazar dolaşmak zorunda kalmaktan kurtulacağını düşündü. Sonra elindeki malın değerini düşürmemesini bilen çiftçilerin çoğu gibi karşılık verdi. "Benim satılık buzağım yok," dedi. "Satılık olmasın, bir bakalım hele, belki anlaşırız ha. Bir daha söyleyeyim, yüksek fiyat vermeye de hazırız. Yakov Lukiç bir süre sustu. Kendine daha önemli bir insan görünüşü vermek için elleriyle bıyıklarını düzeltti. Sonra sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi sözleri uzata uzata karşılık verdi. Yani bu zam var. Hem de besili fıstık gibi pırıl pırıl bir hayvan. Ama kendime lazım. Bizim inek ihtiyarladı. Yerine başkasını almak gerek. O buzağı ise hem çok iyi süt veren hem de yavrulayan bir ineğin, cins bir ineğin yavrusudur. Sütünü bir görseniz kaymak gibi. Çok çok iyi bir hayvan doğrusu. Onun için hayır alıcı arkadaşlar, onu satamam. Koltuğunda çantası olan tıknaz adam can sıkıntısıyla içini çekti. Eh, ne yapalım, sahibi sizsiniz, daha iyi bilirsiniz. Özür dileriz, gidip başka yerde mal arayalım bari, dedi. Utangaç bir tavırla buruşuk kasketinin siperliğine dokundu, sonra bahçeden dışarı çıktı. Arkasından da etine dolgun geniş omuzlu sığır alıcısı kırbacını sallaya sallaya, dalgın dalgın çevresine, eve, öteki yapılara, pencerelere, çatı katının sımsıkı kapalı kapısına bakarak ağır ağır arkadaşının peşinden gitti. İşte o sırada mal canlısı Yakov Lukiç dayanamadı. Misafirlerin bahçe kapısına kadar gitmesini bekledikten sonra o tıknaz adama seslendi. ''Hey, sığır alıcısı arkadaş, azıcık bekle. Canlı hayvanın kilosuna kaç para verirsiniz?'' diye seslendi. ''Kaça anlaşırsak, sana daha önce söyledim ya, fiyat bizim için önemli değil. Paraları istediğimiz gibi kullanabiliriz.'' Tıknaz adam bunu söyledikten sonra tombul eliyle kabarık çantasına vurarak övünür gibi, ''Bizim paralarımızı kimse saymaz, hesabını da sormaz.'' deyip Yakov Lukiç'in karşılığını bekledi. Yakov Lukiç kararlı bir tavırla basamaklardan aşağı indi. ''Gelin size buzağı göstereyim, sürüye götürmeden bir görün onu. Yalnız aklınıza şunu koyun, hayvanı size ucuza vermem. Sırf anlayışlısınız, cimri insanlar değilsiniz diye. Size saygı beslediğim için satıyorum hayvanı, yoksa cimri alıcıları avluma bile sokmam.'' İki alıcı büyük bir dikkatle, büyük titizlik göstererek insanın sabrını tüketircesine hayvanı gözden geçiriyor, orasını burasını elliyorlardı. Sonra tıknaz olanı uzun uzadıya pazarlığa girişti. Kamçılı olanı ise can sıkıntısından ıslık çalarak avlunun içinde oraya buraya dolaşmaya, kümese, boş ahıra, kısacası hiç de burnunu sokmaması gereken yerlere bakmaya başladı. İşte o zaman Yakov Lukiç'in içine doğdu. ''Eyvah, bunlar alıcım alıcı değil.'' diye düşündü. Bunun üzerine hemen tam 75 ruble indirdi. ''Peki, zararına da olsa size vereyim onu. Bunu yalnız madenci arkadaşların hatırı için yapıyorum. Yalnız özür dilerim, benim hemen kolhoz idaresine gitmem gerekiyor. Burada sizinle vakit geçiremem. Buzağı hemen götürecek misiniz? Öyleyse parayı verin bakalım.'' Tıknaz adam ağılın önünde parmaklarını tükrükleyerek kağıt paraları uzun uzun saydı. Söylenen fiyattan 15 ruble de fazla verdi. Sonra somurtup duran Yakov Lukiç'in elini sıkarak göz kırptı. ''Belki de bu pazarlıktan sonra bir şişecik içeriz ha? Ne dersin Yakov Lukiç? Sığır alıcılığı bahşiş vermeye zorlayan bir iştir.'' dedi. Sonra hiç acele etmeden güneşin ışıklarını donuk donuk yansıtan beyaz başlıklı bir şişe çıkardı. Yakov Lukiç sözde sevinmiş gibi bir tavır takındı. ''Akşam içeriz dostlarım, akşam. Akşama gelirseniz sizi seve seve karşılar, birlikte içki de içerim. O senin şişe içinde gösterdiğinden her kendini bilen ev sahibinin evinde vardır. Daha o kadar yoksullaşmadık ama şimdilik özür dilerim. Sabah sabah vodka içmeye sağlığım izin vermez. Sonra işim de var. Bu yüzden yapamam. Kolhoza gidip işlere bakmam gerekiyor. Gün battıktan sonra gelin, o zaman benim buzağıyı beraberce ıslatırız.'' Tıknaz adam elini Yakov Lukiç'in koluna koyarak rica eder gibi bir tavırla ve tombul yanaklarındaki gamzeleri çukurlaştıran candan aydınlık bir gülümseyişle, ''Bari bizi evine davet etseydin, buzağının anasının sütünden ikram etseydin ne olurdu?'' diye söylendi. Ama Yakov Lukiç daha o anda sanki yalnız irade kesilmiş bir varlık oluvermişti. Gülümseyerek, biraz da kayıtsız görünerek, ''Biz kazaklarda görgülü insanlar misafirliğe kendi keyifleri istediği zaman değil, ev sahipleri çağırdığı zaman giderler. Ama belki sizde başka türlüdür, öyle mi? Her neyse, gelin sizinle bizim törelere göre köyün adetine uyarak anlaşalım. Nasıl? Anlaştık mı? Akşam görüşeceğiz değil mi? Madem ki öyle, sabah sabah boşuna konuşup vakit kaybetmeyelim. Haydi güle güle. Yakovlukiç bunu söyledikten sonra sırtını onlara dönerek sığır alıcısının hiç acele etmeden boyunduruk altına almaya çalıştığı buzağa bir defa olsun bakmadan tembel tembel sallana sallana evin kapısına doğru yürüdü. İçini çekerek ohlaya pufluya sol eliyle belini tutarak en üst basamağa kadar çıktı. Ancak taşlığa girince artık oyun oynamayı gerekli görmeden elini göğsüne bastırdı. Bir an öyle durdu. Gözlerini kapadı, solgun dudaklarıyla "Allah bin türlü belanızı versin" diye fısıldadı. Göğsünde duyduğu keskin ağrı azaldı, hafif baş dönmesi de tamamen geçti. Kısa bir süre daha durduktan sonra saygılı ama ısrarlı bir tavırla Polosev'in oturduğu odanın kapısını çaldı. Daha odanın eşiğinden içeri girip "Sayın beyim, felaket!" diye mırıldanmıştı ki gecenin karanlığında şimşek çakmış gibi geldi ona. Bir tabanca namlusunun kendisine doğru çevrildiğini, Polosev'in dolgun vücudu ile öne doğru eğilmiş olduğunu ve kendisine dik dik baktığını fark etti. Ayrıca karyolada kayıtsız bir tavırla oturan ama kürek kemiklerini sımsıkı duvara dayamış olan Diatelski de hafifçe yukarı doğru kaldırdığı dizlerinin üzerinde otomatik tüfeğini tutuyordu. Tüfeğin namlusu giriş kapısına tam göğsüne doğru çevrilmişti. Yakovlukiç bütün bunları sanki göz kamaştırıcı bir ışık yanıp sönmüş gibi bir anda görmüş, hatta Liatevski'nin gülümseyişini ve tek gözünün heyecanlı parıltısını bile fark etmişti. O ara bir sesin sanki çok uzaktan, ''Sen buralara kimi getirdin bakalım, söyle sevgili ev sahibimiz'' diye sorduğunu işitti. Büyük bir ruh sarsıntısı içinde bulunan Yakovlukiç bu sesi tanıyamadı bile. Sanki üçüncü bir kişi, görünmeyen bir adam, bu soruyu ıslığa benzeyen, ara sıra kesilen bir fısıltı ile sormuştu. Ama karşı koyamadığı bir kuvvet, ihtiyarı kısa süre için bambaşka bir varlık gibi davranmaya zorlamıştı. İki yanına sarkıttığı kolları dirsekten bükülmüş, Yakovlukiç'in bütün vücudu da sanki birden çökmüş, gevşemişti. Konuşmaya başladığında sözleri arasında gerçi bir bağlantı kuramıyordu. Dura dura kesik kesik konuşuyordu. Ama bu sefer eskisine hiç benzemeyen bambaşka bir tavır takınmıştı. Kullandığı sözler bambaşkaydı. ''Ben buraya kimseyi getirmedim. Onlar buraya davetsiz geldiler. Yalnız size şunu sormak istiyorum sayın baylar. Siz daha ne zamana kadar bana böyle durup dururken bağıracak, beni azarlayacak, bir küçük çocukmuşum gibi üstüme varacaksınız? Ben bundan alınıyorum ama. Sizi bedava besliyorum, yiyecek içecek veriyorum, hatırınızı hoş etmeye çalışıyorum. Bizim evin kadınları da çamaşırınızı yıkıyor, size yemek pişiriyor. İsterseniz beni hemen şuracıkta öldürebilirsiniz ama sizin yanınızda yaşamak artık benim için dayanılmaz bir ağırlık oldu. Buzağı bile zararına sattım çünkü sizi bir şeylerle beslemem gerekir değil mi? Sizin gibi beyefendilere sade suya pişmiş lahana veremezsiniz. İlle de etli yemek istersiniz. Onunla kalsa gene iyi, boyuna vodka isteyip duruyorsunuz. O davetsiz misafirler avluya girer girmez size işaret vermiştim ya. Ancak neden sonra bunların gerçek sığır alıcısı olmadıkları kafama dank etti.